Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Milli parklar ve korunan alanlar konusu.
Biliyor musun? Uludağ'ın hemen altında koskoca büyük bir kısmı şehir olan artık bir ova vardır. O Bursa'nın böyle açılır hani böyle biliyorsun. İşte o ovadaki o tarım yapılan alanlar birincisi tamamıyla Uludağ'ın kendisi bir havza olduğu için su toplama havzası. Dolayısıyla aslında o yeraltı suyunu korunan alanlar ve dağlar diyelim genel olarak yaratan yerler. Eğer orada Uludağ olmamış olsa o yeşil Bursa denen bir şey diyemezsin. Sadece Uludağ'ın yeşilinden bahsetmiyorum yani. Dolayısıyla orası bir su havzası. Bütün o Uludağ'ın çevresindeki eteklerinde yapılan tarımın aslında tam kaynağı, tek kaynağı bu. Yeraltı suyu öyle besleniyor. O yağmurlar oraya öyle geliyor. Uludağ yağan kar o yüzden yağıyor. Hani hep olur ya böyle falan Uludağ kar yağdı işte sezonun ilk kahve vesaire. Yağmaz oradaki sen ağacı yok edersen, oradaki su sistemini bozarsan. Şimdi birincisi bu. İkincisi ne biliyor musun? Bursa Türkiye'nin her zaman belli ters rüzgarları aldığı için en böyle havasının kirli olduğu ve ne yazık ki kışın karbon monoksit zehirlenmesiyle hep haberlere çıkan hala çok üzücü ama yerlerinden biri.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Herkese merhaba, ben Mehveş Evin.
Ben Ferda Karsu.
Yeşil Dalga'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ne konuşacağız? Aslında çok gündemde Uludağ üzerinden milli parklar ve korunan alanlar konusu. Uludağ üzerinden diyorum çünkü meclisin genel kuruluna gelen bir teklif var. O da Uludağ'daki yani milli park alanında bir statü değişikliğine gidip bir alan başkanlığının kurulması ve Uludağ'daki milli parkın tamamı mı emin değilim.
Bir bölümü galiba.
Galiba 2000 hektarlık gibi bir bölümün alan başkanlığı diye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teklifiyle onun eline verilmesi. Şimdi bir süredir zaten çevre platformu, mesela Bursa Çevre Platformu Uludağ'dan insanlar çok aktif. Hatta geçenlerde muhalif partilerden de bir protesto düzenlenmek istendi. Ve valilik engeliyle karşılaşıldı. İyi Parti yaptı bu protestoyu. Bir yandan çeşitli kurumlardan da böyle bu konuya yönelik eleştiriler var. Mesela Tema Vakfı gibi. Evet. Şimdi öncelikle şunu anlayalım istiyorsan. Ferdi, yani dinleyicilere de anlatmak için. Şimdi milli park deniyor, Ramsar deniyor, işte yerel ve uluslararası bir takım hukuki düzenlemeler var doğayı korumayla ilgili. Bunlar birbirine karıştırılıyor. Uludağ konuşuyoruz ama Uludağ üzerinden bunu bir konuşalım. Çünkü Uludağ'da bir milli park statüsü var. Bunun üzerinden istiyorsan milli park statüsü nedir? Tamam. Korunan alan aynı nedir? Şey midir? Onu bir anlat bize.
Tamam, yani çok böyle yine 101 gibi girelim o zaman madem. Evet. Korunan alan diye bir şey var tüm dünyada. Bu korunan alanlar günümüze değin ülkelerin kendi mevzuatlarıyla farklılık gösterdi. Ama ilk çıktığı yer hani hep de bilinen de odur. Yellowstone Milli Parkı. Dünyadaki korunan alanın hani böyle bilindiği böyle dünyaya yayıldığı o kavramın çıktığı yerdir Yellowstone.
Amerika
aynen şu kurtlarla ünlü olan hani 90'larda yeniden salınıyor. Ama hani o konsept gene Avrupa'dan aslında Hollanda'dan belli bir ormanlık alanın korunmasıyla ta 1800'lere dayanan bir mantıkla geliyor. Bir alanın korunması hikayesi. Ama onun eteği kömüğe bürünüp bir kanun nazarında işte hani ortaya çıkıyor olması Yellowstone'daki işte National Park diyor onlar. Biz onları da zaten oradan o yüzden Milli Park diye Türkçeleştirip çevirmişiz. Şimdi Türkiye'de de bunun karşılığı korunan alan ama bizde ortalık biraz karışık onu söyleyeyim. Şimdi dünyaya da gideceğiz. Çünkü bir şekilde çeşitli dönemlerde bu yani 1950'lerden sonraki çeşitli dönemlerde çok fazla sayıda farklı korunan alan tipi ortaya çıktı. Bunların ilki Milli Park. Tabiat parkları var, tabiatı koruma alanları var. Yaban hayatı geliştirme sahaları var. Yaban hayatı koruma sahaları var. Sulak alan koruma sahaları var. Onun dışında özel çevre koruma bölgeleri var. Bakın saydığım 7-8 oldu neredeyse. Şimdi millet bahçeleri devreye girdi. Bu da yeni
başka
mesela.
Başka bir şey canım o artık.
Ama yani yasa nazarında yine belli bir alanın hani protektif hale gelmesi. Evet, o da bir korunan alan sistemi gibi düşünün yani. Hani birazcık daha tabii daha kent içinde daha birazcık daha insana dair bir şey. Hani diğerlerinin de farkı şu, onu söyleyeyim.
Park yahu o.
Park ama şöyle bir durum var. Yani yasa nazarında evet korunan alan adı oluyor.
Anladım.
Aradaki fark da şu. Diğer saydıklarımız o 7-8 tane olanların genelde mantığı şudur. Ya biyoçeşitlilik açısından kurttur, vaşaktır, şu bitkidir, endemiktir gibi özel şeyler vardır. Koruma altına alınmıştır. Ya unik, kendine özgü korunması gereken özel ekosistemler vardır. Mesela orman ekosistemi işte. Mesela maki ekosistemi hani.
Ya da denizlerde.
Gibi. Bazen de ikisi birlikte olur. Hem ekosistemi çok özeldir, hem içinde de zaten endemik canlılar vardır. Yok olmak üzere olan canlılar vardır. Özel canlılar vardır gibi durumlar vardır. Bir alanı koruma alanı ilan edersiniz. Yani canlı türleri ve yaşam alanına göre. Şimdi birazcık bu demin söylediğimiz millet bahçesi gibi durumlar biraz daha kent içinde aslında rekreasyonel şeyler. Hani yine ama yasa nazarında bir alanı koruyorsunuz. Ama hani içindekini seçerken hani birazcık daha insana dair bir nedenden dolayı seçiliyor. Ama diğerlerinde yani old fashion evet. olanlarda diyelim daha canlı ve alana dair oluyor.
Şöyle bir şey soracağım tam bu noktada Ferdi. Bu alanların bazıları birebir örtüşüyor. Bazıların belki sınırları çakışıyor. Yani mantıken zaten öyle olması lazım. Ama anladığım kadarıyla bu farklı tanımlamalarda da tabii şöyle şeyler. Mesela Milli Park'ın hani belli bir şeyi var, tanımı var. Orayı denetleyen kurumların belli yetkileri var. Ama ötekinin mesela başka yerdeki yetkileri karışıyor vesaire. Böyle bir durum
söz. Sen kibarsın durum diyorsun. Ben ona çorba diyorum.
Ha. Çorba da kibar kaçtı o zaman.
Aşure diyelim o zaman. Daha aşure. Tatlı olsun yani.
Yani iyi yani karmaşıklaştırıp aslında bir anlamda şu bu işleri sadeleştirmek. Tabii sadeleştirmek derken de alan başkanlığına geleceğim. Çünkü biraz da bu bahaneyle yani evet. biz burayı yönetemiyoruz, işte koruyamıyoruz filan gibilerinden bir kılıfla sunuluyor. Ama işin aslı öyle değil.
Değil. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmenin başka bir formasyonu. Şimdi şu bir gerçek, onu söyleyelim. Dünyaya da geçeceğiz bundan sonra ama bir alana, diyelim ki Gediz Deltası, diyelim ki Kızılırmak Deltası, örnek veriyorum Manyas'a. Birden fazla koruma statüsü verdiğiniz zaman tam senin söylediğin şey oluyor. Mesela örnek vereyim. Şimdi biz orayı diyoruz ki burası doğal sit mesela. Aynı alan ama sınırları da aynı diyelim aşağı yukarı. Kimi zaman örtüşür, kimi zaman farklılaşır. Doğal sit dediğiniz zaman Kültür Turizm Bakanlığı. Şimdi onun kanunu, yönetmeliği falan filan.
Farklı bakalım.
Farklı. Uzmanı farklı, yasası farklı, izin verdikleri farklı, vermedikleri farklı. Yaban hayatı geliştirme sahası dediniz. Hop gittik Orman Bakanlığı'na.
Tarım ve Orman
Bakanlığı'na. Orada başka bir, onun bir yönetmeliği var. Dolayısıyla hani bu da bir olay. Bambaşka bir yasalar silsilesi. İzin verdikleri farklı, vermedikleri farklı. Milli Park diyorsunuz, Milli Park'ın kanunu ayrı. İzin verdiği var, vermediği var. Sulak alan diyorsunuz mesela, diyelim ki orası aynı zamanda hop birden Ramsar'a gidiyorsunuz 2005 yılında. Orada dünyadan gelen bazı yapman gereken, yapmaman gerekenler var. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Ben o alanda diyelim ki Kızılırmak Deltası, çok sevdiğimiz dünyanın en önemli deltalarından biri. Alanda doğal nedenlerden dolayı, velev ki bu çok azdır dünyada ama hele ki Türkiye'mizde çok çok azdır doğal nedenden dolayı bir alanın kötüye gitmesi, ama genelde insan antropojenik nedenden olur. Hadi velev ki doğal nedenden olsun, çok iyi niyetliyiz, bugün iyi günümüzdeyiz, kabul ettik onu. Ondan sonra bir çözüm bulacağız değil mi, oturduk. Şimdi o çözüm için bazı uzmanlar diyor ki A, B, C yapalım, tamam kabul ettik bunu. Şimdi ama uzman dedikten sonra o bakanlıklara gidiyor. Orası yaban hayatı geliştirme sahası, milli park, sulak alan. Bir bakanlık diyor ki A'yı yapamazsın, benim yönetmeliğime uygun değil. Bir bakanlık diyor ki B'yi yapamazsın, benim yönetmeliğime uygun değil. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Ne A'yı, ne B'yi, ne C'yi yapıyorsun. Bu sefer de geçmiş olsun. O alan yönetilmez hale geliyor. Yönetilmez hale geldiğinde de hem senin dediğin gibi şeyler oluyor. Bu sefer art niyetli durumlarla, ya biz bu alanı zaten 50 tane koruma statüsü var, bir tane yapalım, efektif yönetelim. Aslında iyi niyetle, iyi uygulamalarla güzel bir fikir. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki, her zamanki o artık mottomuz oldu ama, Bu öyle olmuyor. Bunun en güzel örneğini 2016 yılı Göreme Milli Parkı'na baksın arkadaşlar. Bakın Kapadokya.
Ne oldu Göreme?
Aynısı Göreme Milli Park işte. Sonra alan başkanlığı hikayesi. Bakın özellikle Covid falan döneminde turizme yönelik faaliyetler haberleri de çıkıyor.
Müthiş bir inşaat yollar yapılıyor, bir şeyler oldu, değil mi falan. İşte yani o alan başkanlığı ile evet, birlikte evet, mi oldu? Yani yine
evet o süreçte beraber sadece alan başkanlığı bunu yaptı diyemeyiz. Ama sadece şunu da bilelim. Ona da gideceğiz belki ama. Hani bunu art niyet aramak ya da doğru niyet aramak falan gibi bir durum değil ama. Şöyle düşünün. Yani çok böyle naif kalmaya çalışıyorum böyle. Hani çok de, şeye de Zülfiyar'a bir tele de basmak
naif
istemiyorum.
Naif kalma. Yani. Biz de bir naif kalmayalım Allah
tamam,
aşkına.
Tamam yani şöyle bir durum var. Yani bütün hayatı, bütün istikbali, inşaata ve ne bileyim o ekonomiye bağlamış ülkeler Türkiye gibi... Gidip de bir milli park üzerinde böyle bir şeyler yaptığı zaman hani onun arkasında böyle çok ben iyi niyet göremiyorum. Örnekleri de öyle olmadı.
Uludağ 1961 yılında Türkiye'nin 5. milli parkı olarak ilan edildi, tescil edildi. Bakanlar Kurulu kararıyla o günden bugüne de Milli Parklar Kanunu'yla korunuyor. Ama tabii içeride oteller var. Normalde milli parklarda bunun olmaması gerekir. Ama 1950'li yıllarda işte 70-80'li yıllarda bir şekilde ruhsat alan oteller burada yerleşimlerini kurdular. Uludağ böyle bir koruma kalkanı sayesinde bugünlere gelebildi. Ama bundan sonra Uludağ Alan Başkanlığı adı altında Bursa AKP milletvekillerinin verdiği yasa teklifiyle bambaşka bir statüye taşınmak isteniyor.
Çünkü neden biliyor musunuz? Zaten normal alanları imara açma üzerinden bir ekonomi dönüp dolaşıyor. Şimdi niye peki diyeceksiniz hani Ferdi Hoca milli parka yaban hayatı geçmesi aslında gidiyor. Çünkü o alanlar kıymetli arkadaşlar. Turizm için kıymetli, imar için kıymetli. Çünkü zaten oranın korunan olması nedeni ne? Değerli olması.
Tabii ki.
Yani dolayısıyla oraya ev yaptığınız zaman da normalde bir tarlaya yaptığınızdan daha değerli. Dolayısıyla birilerinin gözleri orayla ilgili her zaman böyle bir alarmda. Acaba seçim geliyor nereden? Kurtarırız. Acaba falanca oluyor nereden kurtarırız? O yüzden hep bu korunan alanlar üzerinde bu tür şeyler oluyor. O yüzden korunan alanlar üzerinde böyle bir yasa değişiklikleri falanlar filanlar olduğu zaman ben
hemen bir evet, şüpheyle bir yaklaşmak lazım.
Yani yaklaşıyoruz da gördük de.
Zaten Ferdi şöyle de bir durum var. Şimdi yayına girmeden önce böyle bir iki veriye de baktım. Şimdi bu korunan alanlar benim bildiğim kadarıyla karasal alanda Türkiye'de %8.7.
Aynen öyle.
Denizlere gelince denizler ve kıyılar diye düşünün sadece %4. Evet. Şimdi dünyadaki şeylere de bakacağız. Şimdi AB ortalaması %26 yani hatta Yunanistan, Portekiz gibi ülkelerde %30'ların üzerinde bütün hem denizsel hem karasal koruma alanı. Şimdi karşılaştırma yapın hem bu yani kafanızdan o dinleyicilerden rica edeceğim. Türkiye'de %8.7 iken biz bu var olan korunan alanları aslında arttırmamız gerekirken tam tersine korunan alanlardan yiyoruz. Ama tabii yetkililere sorduğunuz zaman olur mu abi öyle şey çok şahane fidanlar diktik şurasını park yaptık işte falan filan deniyor. Şimdi kağıt üzerine bazı şeyleri böyle gösterebilirsiniz ama gerçekler bu değil.
Değil ne yazık ki bir de dünyanın da gerçekleri Avrupa gibi değil onu da ben söyleyeyim. Sen güzel rakamlarla başladın. Dünya ortalaması da ne yazık ki karasal alanlarda %8 denizel alanlarda %8'e yine aşağı yukarı öyle birazcık yaklaşıyor diyelim. Yani dünya ortalaması, Avrupa Birliği'nin ortalaması çok yüksek dünyaya göre. Zaten evet. Hedef de COP'ta vesaire biliyorsun 2030'da evet. Küresel olarak %30'a çıkarmak. Hem karasalı hem denizeli. Evet. Şimdi biz ona da çok uzağız. Tamam Avrupa'ya zaten uzağız. Hani %25 nereye, %8 nereye? Yani evet. Onu anlıyoruz da dünya ortalamasına birazcık yakınız. Neredeyse dünya ortalamasını ama dünyanın da gitmesi gereken, kabul ettiği, Türkiye'nin de imzacısı olduğu durum %30, 2030'a kadar. Bakın şu anda 2023, 7 senede. Türkiye'nin korunan alanını 4 katına çıkartmaktan bahsediyoruz. Hem düşün. Denizel hem karasal. Düşün. 4 katına yani tarihi boyunca Türkiye Cumhuriyeti diyelim. Hani yaklaşık işte 100 sene %8'e gelebilmişiz. Biz 4 yılda onu önümüzdeki yani 7 yılda 4 katına çıkaracağız. Yani hani iddialı bir hedef. Umarım olur ama biz ne yazık ki böyle bir uygulamalarla pek bu yönde de ilerlemiyoruz. İşte bu Uludağ örneği, işte diğer örnekler, anlatabiliyor muyum? Ama tekrar şunu ayırmakta fayda var. Tamam. Gerçekten birilerinin iyi niyetli bir şekilde Türkiye'deki bu korunal alan sistemini çözmesi lazım. Çünkü bir alana 4-5 tane farklı koruma statüsü verdiğiniz zaman o alanı okey kıymetli olduğunu görüyorsun ama yönetemediğiniz zaman ne yazık ki daha büyük baskıya her zaman maruz bırakıyorsunuz. Yönetilemeyen bir alan korunamaz da. Çok basit. Tabii. O yüzden de aslında mevzuatlarında her birinin 4-5 yılda bir yönetim planı yapmak ve bunları revize etmek vardır yönetmek için. Hepsinde var. Ben de bazen kimisinde uzman olarak görev aldım. Hala aldıklarım var mesela hani onların bilim ekiplerinde vesaire. Ama aynı alan 4-5 tane ayrı mevzuatla yönetemiyorsunuz. Demin açıkladım nedenlerden dolayı. Peki bunun iyi örneği var mı? Onu söyleyeyim.
Tabii. Yani
Avrupa Birliği'ni dönüp dolaşıp niye hep böyle konuşuyorsunuz? Herkes biz fayda. Oraya gidiyor.
Çok batıcısınız arkadaş.
Çok batıcısınız diyeceksiniz ama Natura 2000. Bakın Avrupa'da bu nasıl sıkıntı vardı onlarda da. Çünkü Avrupa dediğiniz yekpare bir yer değil. İngiltere ayrı bir şey. Slovakya ayrı bir şey. Sırbistan ayrı bir şey. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne giren ülkeler şöyle bir şey yaptılar. Türkiye de burada güzel bir şey yaptı. Onu da söyleyeceğim.
Tamam.
Her şeyi de kötü yapmıyoruz. Güzel yaptığımız şeyler de var. Natura 2000 diye bir şey kabul etti. Dolayısıyla tek bir korunan alan kendine belirledi. Kriteryası da tek. Dolayısıyla siz ülkeye girdiğiniz zaman, Avrupa Birliği'ne girdiğiniz zaman sizin koruma statülerinizi ona convert etmek, ona dönüştürmek zorundasınız.
Yani Avrupa Birliği şartına göre, manzumesine göre koruyorsun.
Giriyorsun.
Sen kendi ulusal şeylerin de değil de bir standart var.
Evet.
O anlama
aynen
geliyor.
Çünkü öyle yönetebilirsin. Tüm Avrupa düzeyinde bunu ayıramazsın birbirine. Zaten bir de sınır aşan korunan alanlar da var. Mesela bizim Yıldız Dağları gibi şeyle yine adayı bilenler bilir o ormanları. Hani o Isranca Dağları o Bulgaristan'a da geçer. Şimdi biz onu ikiye bölmüşüz Türkiye diye ama kuş bölmüyor onu ikiye. Yani tavşan bölmüyor. O oraya gidiyor istediği zaman. Ayı bölmüyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunu böyle bakmak lazım.
Bizim bölüntülerimiz işte onlar için öyle bir şey yok ama yani tabii ki biz derken insan evladı olarak da yaptığımız bütün o şeyler herkesi, hepsini, bütün canlı yaşamını etkiliyor.
Saçmalıyoruz bence ya.
Şimdi ya tabii ya, çok acıklı.
Bazı konularda duygusal olmakta fayda var galiba. Bu konuda söyleyebilirim. Hakikaten saçmalıyoruz ya.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Hadi onu da söyleyeyim. Türkiye'deki durumu da şu. Ben de hatta içindeydim o projenin zamanında. Şöyle bir şey var. Türkiye'deki olur da Avrupa Birliği'ne girersek, o zaman hani bir yakındık ya Avrupa Birliği'ne, hatırlarsınız 2009'lar, 2010'lar uyumlaşma paketler açılıyor. Paketlerden biri de oydu. Türkiye'deki Avrupa Birliği'ne girdiği zamanki Natura 2000 olacak alanlar belirlendi.
Ha.
Kriterleri var çünkü. Çok zor şeyler değil bunlar. Yani AB'nin yayınladığı kriterler var. Siz kendi ülkenizin korunan alanlarını bakıyorsunuz ve Excel düşünün basit. Hangileri olur, hangileri olmaz ortaya çıkıyor ama elbette bir çalışma. Bu Türkiye'de de yapıldı. Hem bakanlık yaptı hem sivil toplum kuruluşu. Şu anda AB'ye girdiğimiz zaman Natura 2000 olacak alanlarımız 3 aşağı 5 yukarı belli. Hani onu söyleyelim.
Ya var olan korunan alanların dışında da bir haritalama çıkarıldı
tabii
mı peki?
Tabii. Var. Yani sonuçta ona göre siz convert ediyorsunuz.
Anladım.
Mesela bazı alanların korunması gerekiyor. Bizde korunmuyor. Mesela bunları denizden korunan alanlar örnek verilebilir. Hani çok sayıda. Mesela bazı orman alanları Orman Bakanlığı'nın muhtesinde çok özel. Orman Bakanlığı onu korunan alan statüsü olmadan koruyor bir şekilde ama bir statüsü de yok öte yandan.
Anladım.
Hani mesela öyle alanlar Natura 2000'e girdiğiniz anda doğal olarak korunan alan olacak. Natura 2000 site olacak yani öyle diyelim.
Peki.
Dolayısıyla böyle şeyler de olmuyor değil, var ama bekliyoruz.
Ama işte uygulamaya geçirmeyince de bir anlamı da olmuyor Ferdi'cim. Işte. Şöyle tam da bu konuları Uludağ'dan yola çıktık. Biraz Uludağ konuşalım. Çünkü Uludağ deyince hani standart bir algıyla hani Uludağ bir kış turizminin merkezidir. İşte güzel Bursa'mız falan. Yani Uludağ böyle genellikle böyle bir rekreasyon alanı falan gibi bakar insanlar. Fakat bir yandan da tabii çok büyük zaten bir yapılaşma hali hazırda ilk.
Var.
Yani kış turizminin ilk adımları orada atıldığı için yani o 80'lerden bu yana.
Yeşilçam'a götür bizi.
Yeşilçam'a doğru bilmiyorum. Gidebilir miyiz? Her neyse tabii Uludağ'ın öyle bir şeyi var fakat bir bütünlük olarak bakınca şimdi bir de bu açıklamalar gelince insanlar şunu anlamlandırmakta zor. Evet tamam, Uludağ'da işte kar var, ağaçlar var, işte %33'ünde kayınlar, göknarlar var.
Ayı var, geyik var.
Ha, ayı var, geyik var. Endemik türler, şahane böyle 3 fitogeografik bölgenin kesişimi. falan. Bunlar çok bir anlam ifade etmeyebilir. İstiyorsan sen onu bir toparla. Yani bu Uludağ neden bu kadar önemli?
Niye biliyor musun? Uludağ'ın hemen altında koskoca büyük bir kısmı şehir olan artık bir ova vardır. O Bursa'nın böyle açılır hani böyle biliyorsun. İşte o ovadaki o tarım yapılan alanlar birincisi tamamıyla Uludağ'ın kendisi bir havza olduğu için su toplama havzası. Dolayısıyla aslında o yeraltı suyunu korunan alanlar ve dağlar diyelim genel olarak yaratan yerler. Eğer orada Uludağ olmamış olsa o yeşil Bursa denen bir şey diyemezsin. Sadece Uludağ'ın yeşilliğinden bahsetmiyorum yani. Dolayısıyla orası bir su havzası. Bütün o Uludağ'ın çevresindeki eteklerinde yapılan tarımın aslında tam kaynağı, tek kaynağı bu. Yeraltı suyu öyle besleniyor. O yağmurlar oraya öyle geliyor. Uludağ'a yağan kar o yüzden yağıyor. Hani hep olur ya böyle falan Uludağ kar yağdı işte sezonun ilk kahve vesaire. Yağmaz oradaki sen ağacı yok edersen, oradaki su sistemini bozarsan. Şimdi birincisi bu. İkincisi ne biliyor musun? Bursa Türkiye'nin her zaman belli ters rüzgarları aldığı için en böyle havasının kirli oldu ve ne yazık ki kışın karbon monoksit zehirlenmesiyle hep haberlere çıkan hala çok üzücü ama yerlerinden biri. Evet. Dolayısıyla bugünlerde de herkesi çok rahat görüyor. İstanbul'da, İzmir'de bakın haberlerde çıkıyor. Hava kirliliği falan filan. Hani bunun başka nedenleri de var. Millet parasızlıktan, garibanlıktan doğalgaz yakamıyor. Oduna çömüre döndü. Onu tabii, da biliyoruz ama tabii. Öte yandan da ne biliyor musun? Bu tür korunan alanlar işte havayı temizleyen yapılar. Sen şimdi bunu Bursa'da yok etmeye, adım adım gitmeye başlarsan ondan sonra sen sadece doğalgaza geçtiğinde de kurtaramazsın. Doğalgazın da bir kirlilik yükü var.
Evet.
Dolayısıyla insanların onu da fark etmesi lazım. Yani Uludağ sadece ayı demek, akbaba demek, işte kayın demek, göknar demek falan değil yani. Sadece turizm demek değil. Aslında bu Bursa'yı yaşatan şeydir Uludağ.
Zaten o varlıkların, o canlıların orada olabilmesi zaten bu temizliğinden, bu doğasının onların yaşamasını olanak verdiği için. Yani onları aslında bir işaret gibi illa herkes hayvanları sevmeyebiliyor, her çeşit canlıyı sevmeyebiliyor, de önem vermeyebiliyor. Zaten bu konularda da aslında çok bilgisiziz. Bir de böyle bir sorunumuz var bence. Yani kendi ülkemizdeki endemik bitkileri bile pek tanımıyoruz. Bilgi olmayınca da tabii insan fazla da önem vermeyebiliyor. Yani nedir? Yani ya ona yani
ayı
bitkiye
dolmayı versin diyor mesela. Geliyor. Karadeniz'de var diyor bol bol. Yani Uludağ'da olmasın diyor. Kaz Dağları'nda işte olmasın ne olur diyor yani.
Ama o ayı gidince
değil işte. Ayı orada bir işaret. Bakın bunu anlatmak lazım. Böyle ekolojik terimler birazcık ama mutlaka dinleyiciler böyle bizle dinledikten sonra keyword olarak, anahtar kelime olarak aratsınlar. Şemsiye türler, gösterge türler diye kavramlar vardır. Bu nedir biliyor musunuz? Ayı tek başına ayı demek değildir. Eğer Uludağ'da ayı hala varsa o bir şemsiye, o bir indikatör türdür, gösterge. Şunu gösterir. Bir yerde ayı varsa onun altında sağlam hala güzel yaşayan bir ekosistem vardır demek. Çünkü yani, ayı en üst yukarıda orada. Predatör diyelim hani besin diyoruz ya zincirinin. Dolayısıyla onun demek ki hala onu besleyebilecek düzeyde ve kalitede ve yoğunlukta ve miktarda besin var. Bu besin sadece ot da değil. Ayı hem ot yer hem et yer, öyle söyleyelim hani genel olarak. Dolayısıyla orada ayının yaşıyor olması aslında Uludağ'ın hala yaşıyor olduğunu gösteren bir şey bize. Yoksa bir tane ayı gitti ne olur canım, bir ayı da gitsin dünyadan gibi bir şey değil. Bakın bundan altında hep bir aritmetik, bir matematik var. Dolayısıyla orada ayının gitmesi demek aslında Uludağ'da ve Bursa'da, hani Bursa'ya hayat veren dedik ya işte Uludağ yani. Bu entelektüel olarak da öyledir biliyor musun? Evet. Eskiden bir o peyzaj olarak falan bir Uludağ süliyeti vardı. Evet, hani böyle Bursa süliyeti. Eteklerinde bir kent, Nilüfer hemen üstünde falan. Şimdi sen onu yok ediyorsun demek. Yani ayı gidiyor, sadece ayı gitmiyor. Aslında Bursa da gidecek. Günün sonunda Bursa da kaybolacak.
Aslında sadece Bursa da değil Ferdi. Sen konuşurken düşündüm. Aslında bütün Marmara'yı etkileyen bir şey. Yani bütün Marmara, İstanbul yani bayağı yakın buradan. Gözle görebiliyorsunuz havanın açık olduğu zamanlarda. Gayet güzel Anadolu yakasından da görülebilir. Ama işte yani bu söylediğin şeyler tabii hem çok önemli hem de insanın içini acıtıyor. Çünkü hali hazırda büyük bir yapılaşma var.
Madencilik üstelik var bir de orada.
Madencilik var. Madencilikten de bahsedeyim. Yani siz hem turizm, hem madencilik, hem yapılaşma, hem o sanayi bölgesi.
Aynı zamanda.
Sanayi bölgesi. Yani öyle olunca hem tarım. Şimdi bunların hepsi bir arada bir yere kadar olur.
Çorba. Al sana çorba. Bir çorba daha. O yüzden biz millet olarak çorba seviyoruz ya.
Evet.
Bak o yüzden belki de. Her şey bir şekilde hayır, çorbaya bir de, çıkıyor.
Sonra tabii halk sağlığı kısmı var ki o apayrı bir alan. O alanda da çok az çalışma yapılabiliyor. Yapılan bağımsız çalışmalar da genellikle engellenmeye çalışılıyor.
Bağımsız olmuyor diyelim.
Ya da bağımsız olmuyor.
Orada ne var biliyor musun? Ha. Onu açmak lazım. İnsanlar hani o bağlantıyı kuramayabilirler. Önleyici tıp denen bir şey vardır. Evet. Bakın arkadaşlar, gelişmiş ülkeler bunu kullanır. O da çok basit olarak şu. Ben hasta olduktan sonra zaten bana bir şekilde dünyanın her yerinde bakılabiliyor. Kimisi yavaş, kimisi paralı, kimisi parasız. Bir şekilde tedavi alıyorum. Kimisi kaliteli, kimisi biraz daha kalitesiz. Ama gelişmiş ülke olmak demek şu. Ferdi'yi hasta etmeden yaşatmak. Evet, hasta olduktan sonra zaten geçmiş olsun. Devlete bir yük, kendine bir yük, iş gücünden düşüyorsun. Psikolojik olarak hastayım diyorsun. Başkasını hasta etme potansiyelin artıyor. Sosyal sistemine bir baskı oluşuyor. Anlatabiliyor muyum? Hani bunu zaten evet. Bir şekilde biliyoruz. İşin doğrusu önleyici tıp. Beni hasta yapmayan iklimler. O da ne? Temiz hava. En önemlisi. Yani böyle hani önleyici tıpta olmazsa olmaz. Biz havadaki partikül miktarı diyoruz böyle. Hani bu ölçülüyor. Bir PM falanları filanları var yani. Hani böyle o havadaki asılı partikül miktarı. Detaylarını anlatmayacağım şimdi. Sıkmayın
başka bir şey.
Konu. Yapalım. Ama önemli yani. Biz hep böyleyiz. Olduktan sonra devletimiz bakıyor. Bakıyor da niye hani olmasını engellemiyor? Devlete de yazık. Hani böyle olmadan önce engellemenin yolu var. Dünya bunu kullanıyor önleyici tıbbı. Biz olduktan sonra çözüyoruz diyoruz. Halbuki olmayalım tarafı da var. Uludağ bunu da yapıyor. Bakın tekrar söylüyorum. Ya Bursa'daki örnek veriyorum. Güney Marmara'daki hava kirliliğinden kaynaklı olan üst solunum yoluyla ilişkili hastalıkların birçoğu eğer engellenecekse Uludağ'ın sağlıklı kalması gerekiyor. Havayı temizliyor.
Tabii.
Gül tutuyor. Havadaki
gözün gibi bakman lazım yani. Tek
sağlam
bir
rüzgar sistemlerini kuruyor ki havadaki o sirkülasyon artsın, partikül dağılsın. Öyle düşün yani. Tek başına bir şey değildir yani Uludağ. Hiçbir zaman.
Güzel oldu. Uludağ'da burada anlatmış olduk. Bir de meselenin önemini, çünkü bu önümüzdeki günlerde zaten hali hazırda konuşuluyor da hızlanabilir. Yani bunun gerçekten yapılmaması gereken bu alan başkanlığı meselesinin bir çözüm değil. İyi bir çözüm kesinlikle olmadığını bilip birazcık da tabii ki sivil toplum olarak, medya olarak falan birazcık zorlamak lazım. Çünkü malum Türkiye'deki gündem tek şeyle yani siyaset ve ekonomi üzerinden gidiyor. Ama işte bunlar da siyaset ve ekonomiye
bir yandan
gayet bağlanıyor. İnsan yaşamı yani canlı yaşamı, insan yaşamı hepsi birbirine bağlanıyor. İstiyorsan burada bir nokta koyalım Ferdi. Çünkü bu korunan alanlar meselesi ve biyoçeşitlilik konusuna zaten yer yer başka konu başlıklarıyla da değineceğiz. Ama Uludağ üzerinden Türkiye'deki korunan ve korunamayan alanları birazcık onlara değindik. Ha bir de şundan bahsedeyim, birkaç galiba 100. yıl hedefi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın doğa koruma alanlarını %17'ye çıkarma gibi bir hedefi var.
İnşallah.
Mış.
Zaten 30'a dedim ya, %30'a çıkarması gerekiyor tüm dünyanın. Yani Türkiye'de bunun
burada
parçası.
%17 diyor daha işte 100. yıl şey diye. Hani durum tekrar hatırlıyorum, korunan alan %8.7.
İki katı demek arkadaşlar, kabaca.
İki katı. Evet. Halbuki 3 katına çıkarman gerekiyor ve şu anda da hani var olanı yiyorsun. Evet. Neyse şimdilik noktayı koyalım. Uludağ Milli Park'tır. Milli Park kalacak.
Kalacak. Bir de şeye bakmak lazım. Onu küçücük söyleyeyim. Hani şöyle. İnsanlar diyor ya yani siz de çok art niyetlisiniz falan. Bazen
niye art niyetliyiz canım?
Şimdi ne diye bakmak lazım biliyor musun? Her zaman bir kere zaten dış politikada da böyledir. Münferit olayları ayrı değerlendirirsin. Genel politikayı ayrı değerlendirirsin. Şimdi eğer bir ülkede, bu Türkiye olmak zorunda değil, başka ülkede olabilir. İran olur, Afganistan olur, Nijerya olur. Koskoca bir milli park kanunu içinde, korunan alan sistemi içinde siz meclis düzeyinde, yönetmelik düzeyinde bir şey yapmayıp münferit olarak önce 2016'da Göreme Milli Parkı, bakın tek. Şimdi Uludağ, yarın Ferdi Milli Parkı dediğiniz zaman zaten genel bir çözümden ziyade daha böyle bir Ali Cengizler hepimizin aklına geliyor. Halbuki çözüm işte dedik, bir sorun var hakikaten.
Tam da söyledin Ali ve Cengiz.
Yani hani gibi yani neyse. Onu düşünerek söylememiştim ama iyi olmuş gerçekten bu arada. Hakikaten yani parlamentoda bu korunan alanlarla ilgili bir dert mi var? Bütün yani Milli Park sadece Uludağ değil ki Türkiye'de. Yani onlarcası
tabii
var.
Canım,
hepsi
tabii.
için bir şey yap. Biz dediğim ki güzel yani... bir iyi niyet var demek ki burada bir şey gelişecek falan. Ama bizde öyle olmuyor. Bak bir tane küçük örneğini söyleyeyim. İnsanlar hani art niyetli olmadığımızı düşünsünler. İşte bundan 4-5 sene önce bütün doğal sit alanları birdenbire bakanlık ben hepsini değerlendireceğim dedi tekrar. Şimdi dedik ki yani bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü durup dururken? Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bütün Türkiye doğal sit dediğin zaman tüm Türkiye demek.
Kocaman bir şey tabii.
Koskocaman bir alan. Tamam hani iyi niyetli olarak değerlendirebilirsin. Çünkü bunlar çok 80'lerde 90'larda kabul edilmiş. Belki kimisi değişti. Belki kimisi daha büyümeli. Kimisi bunu anlıyorum ama birdenbire böyle geldi. Ne oldu biliyor musun? Yönetmenini değiştirdiler. Ondan sonra bütün o Ege Akdeniz kıyılarında birçok yer doğal sitlikten çıkarıldı ya da derecesi düştü. Pat diye bir baktık biz. Oteller gelmeye başladı. O oldu, bu oldu falan filan, fabrika geldi. Şimdi bu tür uygulamaları da gördükten sonra hani ne de o sütten ağzı yanan yoğurt üfle öyle bir laf da vardı ya. Şimdi onu oluyoruz yani, kötü niyetli olduğumuzdan diye bunları görüyoruz yani. O yüzden uyarmak istiyoruz.
Evet. Ve uyarmaya da devam edeceğiz.
Evet,
yani istediğimiz kadar istemezlikçi ya da sevimsiz görünelim, biz bildiğimizi okuyacağız arkadaşlar. Evet. Yani bildiğimiz dediğimizde bilime dayarak, ona referans vererek devam edeceğiz. O zaman şimdilik noktalayalım. Herkese hoşça kalın diyelim ve ne diyelim, yeşil dalgayı
yakalıyoruz. Bir şey de ayıları da öpelim. Güzel insan.
Ayıları öpeceğiz
ve
güzel ayıları...
insanlar ayıları da öpsünler yani, tatlı.
Ben çok seviyorum.
Ben de çok seviyorum. Ayı sevilmez mi?
Ayı sevilmez mi ya? Harika bir şey. Tamam, o zaman şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.